Ayrım 2. Üçüncü İkiz Ken Follett Sayfa 18 İkinci Bölüm Mrs. Ferrami ben evime gitmek istiyorum dedi. Kızı Jeannie sen hiç kaygılanma anneciğim dedi. En kısa zamanda seni buradan çıkaracağız. Jeannie'nin kız kardeşi Patty böyle bir şey yapabileceğimizi de nereden çıkarıyorsun der gibi ablasının yüzüne baktı. Kadın sağlık sigortasının parasıyla ancak Bella Vista bakım yurdunda kalabiliyordu. Burası oldukça sefil bir yerdi. Odanın içinde yerden oldukça yüksekte tipik iki hastane karyolası, iki gömme dolap, bir sedir bir de televizyon vardı. Duvarlar mantar rengine boyalıydı. Yerler içinde portakal rengi damarları olan krem rengi marde ile kaplıydı. Pencereler demirliydi fakat perde yoktu. Bir benzin istasyonuna bakıyordu. Köşede bir leğen duruyordu. Tuvalet dışarıda koridordaydı.
Anne ben evime gitmek istiyorum diye yineledi.
Patty ama anneciğim sen her şeyi unutuyorsun dedi. Bundan böyle tek başına kalıp kendini idare edemezsin.
Bal gibi edebilirim. Benimle bu biçimde konuşmaya nasıl cüret edebiliyorsun?
Jeannie dudağını ısırdı. Bir zamanlar annesi olan harabeye bakarken birden ağlamak geldi içinden. Kadın çok sağlıklı görünüyordu. Kaşları simsiyahtı, koyu renk gözleri vardı. Düz bir burun, geniş bir ağız ve güçlü bir çene. Kızlarının her ikisi de annelerine benziyordu. Gerçi yaşlı kadın kısa boyluydu ama onlar babalarına çekmişlerdi, uzun boyluydular. Her üçü de kararlı ve bildiğinden şaşmaz insanlardı. Bu yüzden herkes onlardan çetin ceviz diye söz ederdi. Fakat bundan böyle hiç kimse annelerinden çetin ceviz diye söz edemeyecekti. Çünkü Alzheimer'lıydı. Daha 60'ında bile değildi. Biri 29, öbürü 26 yaşındaki kızları Jeannie ile Patty, annelerinin daha birkaç yıl kendi kendini idare edebileceğini sanıyorlardı. Ama bu umutları bu sabah saat 5'te Washington polislerinden birinin telefonda onlara annelerini 15. sokakta üstü başı perişan bir halde nerede oturduğunu hatırlayamadığını söyleyerek sürekli ağlar bir halde bulduğunu haber vermesiyle tamamen yok olup gitmişti. Jeannie hemen arabasına atlamış ve pazar sabahı olduğu için Baltimore'dan Washington'a bir saatte ulaşabilmişti. Annesini karakoldan aldığı gibi eve getirdi. Yıkayıp giydirdikten sonra da Patty'ye telefon etti. İki kız kardeş birlikte işlemlerini tamamlayarak annelerini Bella Vista'ya yatırdılar. Huzur evi Baltimore ile Washington arasındaki Columbia kasabasındaydı. Teyzeleri Rosa da son yıllarını burada geçirmişti. Anneleri gibi Rosa teyze de aynı sağlık sigortasıyla sigortalıydı.
''Ben burayı hiç sevmedim.'' dedi kadın.
''Jeannie biz de sevmedik dedi ama şimdilik ancak bu kadarına gücümüz yetiyor.'' Niyeti daha bir anlayışlı görünmekte ama hiç istemediği halde kabalık yapmış oldu. Patty ablasına dik dik bakarak
''Sen aldırma anneciğim.'' dedi. ''Biz daha da kötü yerlerde yaşadık.''
Bu dediği doğruydu. Babaları ikinci kez hapse atıldıktan sonra iki kız ve anneleri sularını koridordaki musluktan taşıdıkları elektrik ocaklarının konsol gibi bir şeyin üzerinde durduğu bir odada kalmışlardı. Sosyal yardımdan yararlandıkları yıllardı ama anneleri o zor günlerde bir dişi aslan kesilmişti. Jeannie ve Patty okula başlar başlamaz okul dönüşü onlara göz kulak olabilecek yaşlıca ve güvenilir bir kadın buldu. Kendisi de bir işe girdi. Bir zamanlar berber olarak çalışmıştı. Yeni moda saç kesimlerinden biraz uzak kalmışsa da iyi bir berber sayılırdı. Onları o sıralarda saygın bir işçi mahallesi olan Adam Morgan'da iki yatak odalı küçük bir apartman dairesine taşıdı. Sabah kahvaltılarında yumurtalı ekmek hazırlar ve Jeannie ile Patty'yi gıcır gıcır giydirip okullarına yolladıktan sonra saçlarını tarar, makyajını yapardı. Bir berber salonunda çalıştığına göre şık olmak zorundaydı. Mutfağın pırıl pırıl temizledikten sonra kızları okul dönüşü atıştırsınlar diye masanın üzerine bir tabak içinde kurabiyeler bırakırdı. Pazarları dairelerini birlikte temizler, çamaşırları birlikte yıkarlardı. O denli becerikli, o denli güven verici, yorulmak nedir bilmeyen bir kadındı ki onu öyle belleğini yitirmiş bir halde yakınıp dururken görmek insanın içini parçalıyordu. Şimdi de kaşlarını çattı, kafasını zorlayarak Jeannie dedi.
''Senin burnundaki halka neyin nesi öyle?''
Jeanne incecik gümüş banda eliyle dokunarak hafifçe güldü.
Anneciğim, küçükken kulaklarımı deldirtmiştim de sen ne kadar kızmıştın, hatırlamadın mı? O gün beni evden kovacaksın sanmıştım.
Her şeyi unutuyorum, dedi kadın.
Evet, ben de hatırlıyorum, dedi Patty. Kıyamet kopuyor sanmıştım. Ben daha 11, sen de 14 yaşındaydın. Sen ne yapsan hayran kalırdım. Her şeyin en doğrusunu yapardın sanki.
Jeanne kendini beğenircesine olabilir, dedi. Patty hafifçe kıkırdadı.
Ama o portakal rengi ceketini saymazsak...
Ah tanrım, benim o ceket terk edilmiş bir binada uyuyakalıp da üzerime pireler doluşunca annem onu yakmıştı.
Kadın birden canlandı. Onu unutmadım işte, pireler, hem de benim çocuğum.
15 yıl sonra sanki olay daha yeni olmuş gibi çok kızgındı. Anılar tazelenince birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını anımsadılar. Birden havaları değişti, rahatladılar. Tam ayrılmanın sırasıydı. Jeanne ayağa kalkarak ''Ben gitsem iyi olacak'' dedi.
''Ben de'' dedi Patty. ''Eve gidip yemek pişirmeliyim.''
Bununla birlikte ne onun ne de öbürünün kapıya doğru yürümek gelmedi içlerinden. Ona en gereksinim duyduğu bir sırada annesini orada tek başına bırakmak, onu terk etmek gibi bir şeydi Jeanne için. Burada onu tek seveni yoktu. Aile bireylerinden yanında bakacak biri bulunmalıydı. Jeanne ve Patty orada kalıp ona yemek yapmalı, geceliklerini ütülemeli, televizyonda en sevdiği programları bulmalıydılar.
''Sizi bir daha ne zaman göreceğim?'' diye sordu anneleri.
Jeanne durakladı. ''Yarın sana kahvaltı getirir, bütün günde yanında kalırım.'' demeyi çok isterdi. Ne var ki böyle bir şey olası değildi. Bütün bir hafta çalışmak zorundaydı. Kendini suçlu hissetti. Ne kadar da acımasızım ben.
Patty, ben yarın gelirim. Seni görmeye çocukları da getiririm. Bundan hoşlanacağını biliyorum, diyerek ablasının imdadına yetişti.
Kadın Jeanne'yi kolay kolay bırakacağı benzemiyordu.
Sen de gelecek misin Jeanne?
Jeanne güçlükle konuşabiliyordu. İlk fırsatta diyebildi. Üzüntüsünden gerisini getiremedi. Yatağın üzerine dayanarak eğildi, annesini öptü.
''Seni seviyorum anneciğim, sakın bunu aklından çıkarma.''
Kapıdan dışarı çıkar çıkmaz Patty dayanamadı, ağlamaya başladı. Jeanne'nin de ağlamak geliyordu içinden ama o ablaydı. Yıllar önce Patty'nin sorumluluğunu üstlendiğinde duygularına egemen olmayı öğrenmişti. Antiseptikle yıkanmış koridorda yürürlerken Jeanne kolunu kız kardeşinin omzuna koydu. Patty karardı ve sert kişiliği olan bir insan değildi. Fakat hırçın ve bildiğini okuyan Jeanne'den daha anlayışlıydı. Anneleri Jeanne'yi sürekli eleştirir ve neden hiç Patty'ye benzememişlerdi.
Patty üzgün bir sesle, ''Onu yanıma almayı çok isterdim ama olmaz ki'' dedi.
Jeanne ona hak verdi. Patty Zip adında bir marangozla evliydi. İki odalı küçük ve sıradan bir evde oturuyorlardı. İkinci yatak odasında üç oğlu kalıyordu. Davy 6, Mel 4, Tom da 2 yaşındaydı. Evde büyük annenin kalabileceği yerleri yoktu. Jeanne bekardı. Jones Falls Üniversitesi'nde yardımcı profesördü. Yılda eline geçen para 30 bin dolardı. Bu da galiba Patty'nin yıllık kazancından çok daha azdı. İpotek karşılığı iki odalı küçük bir daire satın almış, krediyle dayayıp döşemişti. Bir köşesinde mutfağı da olan bir odasını oturma odası olarak kullanıyordu. Öteki odasında gardırop ve küçük bir de banyo vardı. Kendi yatağını annesine verse her gece kanepede uyumak zorunda kalacaktı. Ayrıca gündüzleri evde Alzheimer'lı bir kadına göz kulak olabilecek kimse de yoktu.
''Onu ben de yanıma alamam.'' dedi.
Gözyaşlarını tutamayan Patty'nin kızdığı belli oluyordu.
''Madem öyle, neden ona onu oradan çıkaracağımızı söyledin peki? Böyle bir şey yapamayız ki.''
Dışarıya kavurucu sıcağa çıktılar. ''Yarın gider bankadan borç para alırım.'' dedi Jeanne.
''Onu daha güzel bir yere yerleştiririm. Sigorta primlerini daha üst kademeden ödemeye başlayınca.''
Patty haklı olarak ''Peki o parayı nasıl geri ödeyeceksin?'' diye sordu.
''Yakında profesörlüğe terfi edeceğim. Sonra da kadrolu olacağım. O süre içinde ders kitapları yazmak görevi de verilir bana. Ayrıca 3 ayrı uluslararası şirketler grubuna danışmanlık yapacağım.''
Patty gözleri yaşlı gülerek ''Ben sana inanıyorum.'' dedi. ''Bakalım banka inanır mı?'' Patty öteden beri Jean'i ne söylese inanırdı. Zaten yaşamı boyunca hiç hırslı bir insan olmamıştı. Okuldayken vasatın altında bir öğrenciydi. 19 yaşındayken evlenmiş, en ufak bir yakınma göstermeden canla başla çocuk yapmaya başlamıştı. Jean'i onun tam karşıtı bir yapıya sahipti. Her zaman sınıf birincisiydi ve takım kaptanı olmuştu. Tenis şampiyonluğunu kazanınca da o sayede kolejde burslu okumuştu. Kafasına koyduğu şeyi kesin kes yapardı. Patty her zaman ablasına güvenirdi. Ne var ki Patty haklıydı. Banka ablasına apartman dairesi için açtığı kredinin hemen ardından yeni bir kredi daha açmazdı. Üstelik yardımcı profesörlüğe de daha yeni başlamıştı. 3 yıldan önce terfi etmesi ise olası değildi. Park yerine yaklaşırlarken Jean'i umutsuzca ''Ben de arabamı satarım'' dedi. Jean'i arabasını seviyordu. Siyah deri koltukları olan 20 yaşında bir Mercedes'ti. 230C ve sedan tipi bir araba. 5 yıl önce Mayfair Lights College tenis turnuvası karşılaşmalarında $5,000 tutarında bir ödül kazanınca satın almıştı. Eski de olsa Mercedes sahibi olmak onun için şıklıktı. ''Satarsam büyük olasılıkla verdiğim paranın 2 katı geçer elime'' dedi. Patty sorduğuna bin pişman oldu ama gerçekçi tavrını sürdürdü. ''Ama sen gene de bir araba almak zorundasın.'' ''Haklısın'' dedi Jean'i iç çekerek. ''Şey, JF Üniversitesi'nin kurallarına ters düşse de başka üniversitelerin sınavlarında çakmış, ağır öğrenen zengin öğrencilere saati $40'dan özel dersler verebilirim. Böylece haftada belki de $300 doğrultabilirim diyorum. Beyan etmezsem vergi de ödemem.'' Kız kardeşinin gözlerinin içine bakarak ekledi. ''Senin daha iyi bir önerin var mı?'' Patty gözlerini ablasından uzaklaştırarak ''Bilmiyorum'' dedi. ''Zip benden çok kazanıyor. Ona böyle bir şey söylersen beni öldürür. Ama belki de bu iş için haftada $75-80 kadar ayırmaya çalışırız. Ücretine zam yapılması için başvuruda bulunmasını söylerim ona. Bu konularda hiç girgin değildir, utanır. Ama biliyorum terfiyi hak etti, o patronu da çok seviyor. Neyse, sorup soruşturalım. Sen iyi bir yeri önerebilecek birini bulmaya çalış.'' ''Olur'' dedi Patty, düşünceli bir hali vardı. ''Annemizin hastalığı kalıtımsal değil mi? Bu konuda televizyonda bir şeyler izlemiştim.'' Jean'i onu başıyla onayladı. Erken yaşta Alzheimer'a yol açan ve ADC denilen bir gen bozukluğu vardır. Jean'inin anımsadığı kadarıyla bu gen 14-24-3'te saptanmıştı, fakat bunları anlatsa Patty hiçbir şey anlamayacaktı. ''Yani bizim sonumuz da annemizinki gibi mi olacak sence?'' ''Bu durumda öyle gibi.'' Her ikisi de bir süre hiç konuşmadılar. İnsanın aklını yitirdiğini düşünmek, bunun lafını bile etmek ürkütücü geliyordu. ''Neyse ki çocuklarımı genç yaştayken ortaya çıkarmışım'' dedi Patty. ''Ben o duruma düşünce başlarının çaresine bakacak yaşa gelmiş olurlar.'' Jean'e öyle geldi ki Patty bu sözlerle ona hafif laf dokunduruyordu. Anneleri gibi o da Jean'i 29 yaşında ve hala çocuksuzsa bunda bir iş var diye düşünürdü. ''Neyse ki bu gen keşfedildi'' dedi Jean'e. ''Bu demektir ki annemizin yaşına geldiğimizde belki de öldürücü gen taşımayan kendi DNA'mızın biraz başkalaştırılmış bir benzerini vücudumuza enjekte edebileceklerdir.'' ''Televizyonda da bundan söz etmişlerdi. Rekombinant DNA teknolojisi, doğru mu?'' Jean'i kız kardeşine gülerek ''Doğru'' dedi. ''Bak o kadar da kafasız değilmişim.'' ''Senin kafasız olduğunu düşünen kim?'' Patty sözlerini tartarak konuşuyordu. ''Bizi biz yapan DNA diye bir şey var. Benim DNA'mı değiştirecek olursan o zaman da bambaşka bir kişi olmaz mıyım?'' ''Seni sen yapan sadece senin DNA'n değildir. İşin içinde bir de insanın yetişme koşulları var. Benim işimin konusu da bu işte.'' ''Yeni işin nasıl gidiyor?'' ''İşim çok heyecan verici. Bu benim için büyük bir şans Patty. Suçlar hakkında, suçun genlerimizle ilgili olup olmadığı konusunda yazdığım makaleyi bir sürü insan okudu. Geçen yıl Minnesota Üniversitesi'ndeyken yayımlanan makale, Jean'ininkinin üzerine hocası olan profesörün imzasını taşıyordu. Oysa makaleyi hazırlayan kendisiydi. ''Yani insanların suç işlemeye yatkın olmaları kalıtımsal mı değil mi? Sence bunu çıkaramadım.'' insanların suç işlemelerine neden olan dört kalıtımsal özellik saptadım. Fevrilik, gözüpeklik, saldırganlık ve aşırı hareketlilik. Benim kuramıma göre çocuklar değişik ortamlarda yetiştirilince bu özellikler pekala önlenebilir de ve olası suçlular böylece normal birer yurttaş olarak topluma kazandırılabilir. Böyle bir şeyin doğruluğunu nasıl kanıtlayabilirsin? Değişik koşullarda büyüyen tek yumurta ikizlerini inceleyerek, tek yumurta ikizleri aynı DNA'ya sahiptirler. Doğar doğmaz evlat edinirlerse ya da onları birbirlerinden ayırırlarsa değişik koşullarda büyütülmüş olurlar. Bu yüzden biri suç işlemeye eğilimli, öteki normal olan ikizleri arayıp buluyorum. Sonra da nasıl büyütüldüklerini, anne ve babalarının hangi değişik şeyler uyguladıklarını incelemeye başlarım. Senin işin gerçekten de önemli bir iş, dedi Patty. Ben de o kanadayım. Son zamanlarda birçok Amerikalı'nın neden kötü yollara saptığını öğrenmeliyiz. Jeanne kız kardeşinin sözlerini başıyla onayladı. Özet olarak durum buydu. Patty arabasına doğru yürüdü. Kocaman eski Ford marka station vagonun arkasına cart kırmızı eski püskü şeyler doldurulmuştu. Üç tekerlekli bir bisiklet, açılıp kapanan bir puset, raket ve toplardan oluşan bir tenis takımı ve bir tekerleği kırıp koca bir oyuncak kamyon. Jeanne, çocukları benim yerime öp olmaz mı, dedi. Teşekkürler, yarın annemi ziyarete gittikten sonra seni telefonla ararım. Jeanne anahtarlarını çıkardı, biraz durakladıktan sonra eğildi, Patty'ye sarıldı. Seni seviyorum kardeşim, dedi. Ben de seni seviyorum. Jeanne arabasına bindi ve uzaklaştı. Huzursuz ve sinirleri altüst bir haldeydi. Annesi Patty ve şu sırada yanlarında olmayan babasına karşı türlü çeşitli duygular taşımaktaydı. I-70 yoluna girdi ve sürekli şerit değiştirerek arabasını hızlandırdı. Bugün kalan saatlerimi nasıl doldursam acaba, dedi içinden ve birden hatırladı. Saat 6'da tenis oynayacak, ardından da Jones Falls'un psikoloji bölümünden mezun olan öğrencilerle, öteki genç öğrencilerden oluşan bir grupla bira içip pizza yemeye gidecekti. Önce bu programdan vazgeçmeyi düşündü. Ancak evinde oturup pineklemek de istemiyordu. En iyisi tenis oynamak, dedi içinden. Biraz hareket sinirlerine iyi gelirdi. Ardından da Andy'nin barına gider bir saat kadar otururdu. Sonra da erkenden yatıp uyurdu. Ama her şey hesapladığı gibi gitmedi. Rakibi olan tenisçi üniversitenin kütüphane müdürü Jack Bacon'dı. Bacon bir kez Wimbledon tenis turnuvasına katılmıştı. 50'sinde ve de tepesi açılmış olmasına karşın hala dinç sayılırdı. Yaşlı takımından herkes oradaydı. Jeanne hiç Wimbledon'a gitmemişti. Üniversiteyi bitirmeden önce tenis kariyeri boyunca ulaştığı en yüksek nokta olimpiyat tenis takımında yer alması oldu. Gene de Jack'ten daha hızlı ve daha güçlü sayılırdı. Jones Falls kampüsünde zemini kırmızı tuğla kaplı tenis kortlarından birinde oynuyorlardı. Küçük bir seyirci grubunun izlediği oyun başa baş gidiyordu. Kıyafet konusunda belli bir kural yoksa da Jeanne her seferinde beyaz şort, beyaz polo yaka gömlekle oynardı. Patty'nin ipek gibi yumuşak ve düz saçlarına karşılık Jeanne'ninki koyu renk ve kıvır kıvır asi saçlardı. Bu yüzden saçlarını siperli bir şapkanın içine yerleştirmişti. Jeanne'nin attığı servisler müthiş olurdu. Gelen topa iki elini kullanarak öyle bir ters vuruş yapardı ki rakip oyuncu kımıldayamazdı. Jeanne'nin attığı servis karşısında Jack hiçbir şey yapamadı. İlk birkaç setten sonra Bacon rakibinin pek öyle ters vuruş yapma şansının olmadığını anladı. Nasıl bir taktik uygulayacağını hiç belli etmiyordu. Enerjisini boş yere harcamıyor, bu arada rakibinin oyununu bozmaya çalışıyordu. Jeanne aşırı sert oynuyordu. Serviste çift hata yaparak puan kaybediyor, servisten sonra da ağa yaklaşmakta acele ediyordu. Normal bir günümde olsaydım onun rahatlıkla yenerdim diye düşünüyordu Jeanne. Ne var ki bugün kendini oyuna veremiyor, rakibinin oyununu önceden kestiremiyordu. Bir berabere olduktan sonra 3. set 6-4 Bacon'un üstünlüğü de devam ediyordu. Bu servisi kazanırsa onu yakalamış olacaktı. Oyun 2-2 durumdayken Jack bir puan alınca üstünlük ona geçmiş oldu. Jeanne'nin servisi ağa dokununca seyircilerin herkesin duyabileceği biçimde ağızlarından şaşkınlık sesleri çıktı. İkinci servisi daha yavaş ve normal bir vuruşla yapması gerektiği halde ilk servisini atıyormuş gibi yaptı. Jack raketiyle topa rahatça dokundu. Jeannie ters bir vuruş yapıp ağa doğru koştu. Ne var ki Jack tam düşerken doğruldu ve topu kusursuz bir biçimde havalandırarak Jeannie'nin başının üzerinden aşırttı. Top arka çizginin üzerine düşünce de karşılaşmayı kazanmış oldu. Jeannie elleri kalçasında ve de sinir içinde topa baka kaldı. Gerçi yıllardır ciddi bir karşılaşma yapmamıştı ama gene de kolay yutulacak bir lokma olmadığını göstermişti. Sinirlendiğini hiç belli etmeden gülmeye çalışıyordu. Rakibine güzel bir vuruştu diye seslendi. Ağın oraya doğru yürüdü ve Jack'le el sıkışırken seyircilerden gırgırla karışık bir alkış yükseldi. O sırada yanına bir delikanlı yaklaşarak ''Hey, çok güzel bir karşılaşma oldu.'' dedi. Bir yandan da sırıtıyordu. Uzun boylu ve atletik yapılı Jeannie bir bakışla delikanlıya notunu verdi. İri bir lokmaydı. Kahverengi kıvırcık saçları çok kısa kesilmişti. Masmavi gözleri vardı. Jeannie hiç havasında değildi. ''Teşekkürler.'' dedi kabaca. Delikanlı kızların çoğu kendileriyle konuşmamdan büyük bir zevk duyarlar diyen bir gülüşle gülüyordu hala. ''Biliyor musun ben de biraz tenis oynarım. Düşünüyorum da.'' ''Madem ki tenisi biraz oynuyorsun öyleyse sen benim kümemde değilsin.'' Jeannie bunları söyledikten sonra ona hafifçe dokunarak uzaklaştı. Biraz daha ısrar etseydi kendini tutamaz gülerdi. Ama çok kaba davranmış oldu. Başını ona doğru çevirdi ve yürümesine devam ederken omzunun üzerinden ''Gene de teklifin için teşekkürler.'' dedi. Tenis kortundan ayrıldı ve soyunma odasına doğru yürüdü. Acaba annesi şu anda ne yapıyordu? Şimdiye kadar çoktan yemeğini yemiştir herhalde. Saat 7:30'tu. Hayır kurumu ve benzeri yerlerde yemekler her zaman erken verilirdi. Belki dinlenme salonunda oturmuş televizyon seyrediyordu. Belki de onun unutkanlığını hoş gören, torunlarının fotoğrafları karşısında ilgisiz kalmayan, kendi yaşında yaşlı kadınlardan bir arkadaş edinmiştir kendine. Annesinin eskiden ne çok arkadaşı olurdu. Berber salonunda çalışanlardan, müşterilerden, komşulardan, 25 yıldır tanıdığı insanlar. Kim olduğunu bile hatırlayamayan annesiyle arkadaşlıklarını sürdürmek onlar için ne kadar da zordur şimdi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.